Ayrım 53, sayfa 473, 42. kısım. Dzerjinski Meydanı, Moskova. Uzaklarda bir yerde bir çığlık yankılandı. Anna vücudu ter içinde kendine geldi. Tavandaki tek ampul gözlerini kör edecek kadar güçlüydü. Penceresiz küçük bir hücrede sert tahtadan bir döşeğin üzerinde yatıyordu. Granit duvarlar nemden sırılsıklandı. Bütün hücre küf ve sidik kokuyordu. Karşısındaki duvarda bulunan demir kapının ötesinden açılıp kapanan kapıların gümbürtüsünü duyuyordu. Bir yerde bir hapishanede olduğunu anlamıştı ama nerede olduğunu bilmiyor, gece mi gündüz mü kestiremiyor, buraya nasıl getirildiğini hatırlayamıyordu. Tek hatırladığı KGB görevlisinin parmağını gırtlağına soktuğuydu. Ondan sonra da kendini burada bulmuştu. Arada olup bitenler karma karışıktı. Silenski nerede? Öldü mü? Hayatta mı? Başka bir hücrede mi? Korku içini kemirmeye başladı. Hücre kapısının ötesindeki çığlığı hatırladı. Rüya mı görmüştü yoksa çığlık gerçek miydi? Çığlık atan Silenski olmasın? Zihni bulanıktı. Kendini savunmasız hissediyordu. Midesi korku ve dehşetten bulanıyor, kusmak istiyordu. Sol omzunu kıpırdatamıyordu. Ağzı kupkuru, vücudu güçsüzdü. Omzuna baktı. Omzu tedavi edilmişti. Bandaj o kadar sıkıydı ki etine gömülüyordu. Kolunu oynatmayı denedi. Omzundan ense köküne yayılan keskin acıdan bağırmamak için kendini tuttu. Omzunun KGB binbaşısı ormanda üzerine atlayınca çıkmış olacağını düşündü. Adam düşerken sanki kemik kırılmışçasına duyduğu derin acıyı hatırladı. Sonra kolunda enjektörün batırıldığı yerdeki kızarıklığı gördü. Onu uyutmuşlardı. Bacaklarını toplayıp oturmaya çalıştığı sırada çığlığı yeniden işitti. Çığlığın hemen ardından gelen haykırış dışarıdaki koridoru doldurdu. Ürperdi. Tüm vücudundaki acıyı duydu. Neredeyim? Neler oluyor? Çığlığı atan da kim? Kapının önünde çizme seslerini, kilitte dönen anahtarı duydu. Kapı menteşelerin üzerinde gıcırdayarak açıldı. Kapıda siyah üniformalı iki KGB görevlisi duruyordu. Yatağa yaklaşıp Anna'nın kollarına yapıştırdılar, zorla ayağa kaldırdılar. Omzunun acısı tüm vücuduna şimşekler çakarak yayıldı. Hücreden sürüklenerek çıkardıklarında kendinden geçti. Gözlerini açtığında pencereleri siyah çelik parmaklıklarla örtülü bir odada iskemlede oturuyordu. Oda boştu. Yeşil duvarlar, tahta bir masa, karşı karşıya konmuş iki iskemle. Masa zemine çelik dirseklerle tutturulmuştu. Karşıdaki demir kapının üzerinde kafesli bir açıklık, bir de küçücük bir gözetleme deliği vardı. Korkudan midesinin bulandığını hissetti. Omzunun acısı da geçmemişti. Pencereden nemli bir gün ışığı geliyordu. Camın ötesinde motorları çalıştırıp hareket ettirilen otomobillerin, değiştirilen viteslerin, uzaktaki trafiğin boğuk sesini duyuyordu. Zorlanarak iskemleden kalktı, pencereye yaklaştı. Aşağıda parke taşı döşeli geniş bir avlu vardı. Binanın karşı kanadında 7 kat saydı. Gördüğü pencerelerin tümü parmaklıklarla kaplıydı. Avlunun bir köşesinde 10-12 kamyon, üstü ondüle saçla kaplı bir sundurmanın altında da 7 motosiklet duruyordu. Avludan kimi elinde bir kağıt tomar tutan siviller, kimi siyah üniformalı KGB görevlileri, çok sayıda insan acele eder gibi gidip geliyordu. Umutsuzluğu arttı. Pencerenin önünden ayrılırken kapının açıldığını duydu. KGB görevlisi. Binbaşı apoletli, siyah bir KGB üniforması giymiş, koltuğunun altına da kahverengi bir dosya sıkıştırmıştı. Ama takma eli geçen seferkinden değişik görünüyordu. Siyah deri eldivenin yerine demir bir kanca almıştı. Kemerine bağlı zincirin ucundaki anahtarla kapıyı kilitledi, dosyayı masanın üzerine bıraktı. ''Nasılsın?'' Sesi yumuşak, araştırıcıydı. Anna cevap vermeyince Luke'in üniformasının cebinden bir paket sigarayla çakmağını çıkardı, masanın üzerine koydu. ''Lütfen otur, sigara.'' Anna yine cevap vermedi. Luke'in bir sigara yakıp genç kadının omzuna baktı. ''Benim hatam, biliyorum.'' dedi. ''Omzun çıkmıştı. Doktorlar yerine koymak zorunda kaldı. Kırık falan yok ama yine de acının geçmesi 1-2 günü alır.'' Hafifçe gülümseyip kendi koltuğuna dokundu. Hafifçe gülümseyip kendi koluna dokundu. İkimiz de oldukça ilginç bir yaralı çift olduk, değil mi Anna? Anna yakından bakınca adamın bitkin olduğunu gördü. Gözlerinin altında koyu halkalar vardı. Gerginlik ve yorgunluk adamı olduğundan da yaşlı gösteriyordu. Otur lütfen. Anna, Luke'nin karşısındaki iskemleye oturdu. Daha önce görüşmüştük ama kendimi resmen tanıtmak zorundayım. Benim adım binbaşı Yuri Lukin. Canının yanmasına üzüldüm. İşlerin buraya varmamasını tercih ederdim. Senin için bir şeyler getirteyim mi? Çay, kahve, su, yemek. Aç ya da susuz değilim. Bu imkansız. Son 12 saat boyunca bir lokma yemedin, bir yudum su içmedin. Eğer önerimi kabul etmenin güçsüzlük belirtisi olarak görüleceğini düşünüyorsan, emin ol aptallık ediyorsun. Anna'dan bir cevap alamayınca ekledi. Nasıl istersen. Uzaktan yeni bir çığlık duyuldu, sonra da tok bir çatırtı. Sanki birinin kafatası duvara çarpmış gibi. Lucky'nin huzursuz ve öfkeli bakışları kapıya döndü, içini çekip ayağa kalktı. Ne hissettiğini biliyorum Anna. Korku, endişe, kuşku. Önce genç kadının omzuna, sonra yüzüne baktı. Acı bunların en önemsizi, en küçüğü. Nerede olduğumuzu biliyor musun? Dzerjinski Meydanı, Moskova. Bunu kusman için uğraşırken sen bayıldın. Lukin göğüs cebinden çıkardığı siyah siyanür hapını gösterdi. Zamanında müdahale edip çiğnemeni önledim. Anna hapa baktı, sonra başını çevirdi. Ne kadar zamandan beri buradayım? Buraya dün gece getirildin, askeri bir araçla. Buranın gidilecek yerlerden en iyisi olmadığını, kötü şöhretinin her kelimesini hak ettiğini biliyorum. Durakladı, sonra ses tonu ciddileşti. Bazıları buraya cehennemin ilk halkası adını takmışlar, dedi. Haksız olduklarını da söyleyemem. Sigarasını yere bırakıp çizmesinin ucuyla ezdi. Sonra masanın üzerindeki dosyayı alıp sayfalarını çevirmeye koyuldu. Dosyanı inceliyordum da başından epey şeyler geçmiş Anna Orev. Çok acı çekmişsin, çok üzülmüşsün. Bu kadar çok trajedi, annenle babanın ölümleri, kocanın mahkemesi, duraksadı. Sonra olanlardan bahsetmiyorum bile. Şimdi de bu. Anna şaşkınlık içinde Lukin'e baktı. Sonra birden. Benim kim olduğumu nereden biliyorsunuz? Uzun süreden beri bu işe karıştığından haberimiz vardı. Sen daha Sovyet toprağına ayak basmadan, sen ve Silenski. İkiniz. Anna konuşmaya çalıştı ama o kadar şaşkındı ki aradığı kelimeleri bile bulamadı. Lukin, Anna, dedi. Eğer bana bütün bildiklerini anlatırsan her ikimizin işini kolaylaştırmış olursun. Anna gözlerini binbaşıya dikti. Anlatacak bir şeyim yok. Anna, burada seni konuşturabilecek insanlar var. Sana acı vermekten hoşlanacak, çığlıklarını duymaktan, ırzına geçmekten zevk alacak insanlar. İşkence etmekten de. Ben onlardan değilim. Ama nasıl çalıştıklarını gördüm. Gördüğüm pek hoşa gidecek gibi değil. Benimle konuşmazsan onlar seni konuşturur. İnan bana. Anna cevap vermedi. Lukin, Silenski'nin Stalin'i öldürmeye geldiğini biliyorum, dedi. Anna birden başını kaldırıp Lukin'e baktı. Yüzü kireç gibiydi. Lukin gözlerini ondan ayırmıyordu. Bence Amerikalılar seni kullandılar. Onu Moskova'ya getirmek için senden yararlandılar. Böylece karı koca görünecek, kuşku çekmeyecektiniz. Ama Silenski'nin görevi sona erdi artık. Dün gece elimizden kurtuldu ama uzağa gidemez. Devriyeler onu bulup kıstıracaklardır. Bu arada sen bana bütün bildiklerini anlatarak yardımcı olabilirsin. Estonya'ya ayak bastığınızda kimlerle temas ettiğinizi, Moskova'da kimlerle buluşacağınızı, yolda kimlerden yardım almayı umduğunuzu, kimin tarafından nasıl eğitildiğini de bilmek istiyorum. Ha bir de tabii Silenski'nin Stalin'i öldürme planı hakkında bütün bildiklerini. Bu soruları cevaplamama yardım edersen ben de senin için elimden geleni yaparım. Uzunca bir süre Lukin'e bakmaya devam etti. Duyduklarının korkunçluğu kulaklarında yankılanıyordu. Silenski'nin Stalin'i öldürmeye geldiğini biliyorum. Lukin, sana yardım etmek için duruşma sırasında lehine tanıklık edip bağışlanmanı isteyebilirim, dedi. Anna'nın yüzünde kaderine razı olmuşçasına bir ifade vardı. Lukin'e cevap vermedi. Lukin sadece, Anna, belki çok cesur, belki de gereğinden fazla inatçısın, dedi. Unutma ki benim de tamamlanması gereken bir görevim var. Bu görev Alex Silenski'yi ölü ya da diri ele geçirmek. Bu operasyona katılan herkesi yakalamak. Kendi iyiliğin için, başkalarına değil, bana konuşmanı istiyorum. Canının şimdikinden daha fazla yanmasını gerçekten de istemiyorum. Masanın üzerinden sigarasını ve çakmağını aldı. Masanın başında dururken Anna başını kaldırdı, Lukin'e baktı. Adamın yumuşak kahverengi gözlerinde, ona adıyla hitap etmesinde ve ona bakışında acımayı andıran bir şey vardı. Ama Anna bu düşünceyi aklından çıkarmaya çalıştı. Lukin kapıya gidip kilidi açtı. Dışarıya çıkmak üzereyken döndü, Anna'ya baktı. Birazdan yiyecek ve su göndereceğim. Konuşacak bir sürü konu var. Bu nedenle güçlü olman gerekir. Durakladı. Sana özel bir soru sorabilir miyim Anna? Ne? Silenski'yi seviyor musun? Cevap vermedi. Lukin bir süre bakmaya devam etti. Sonra kapı kapandı. Ayak seslerinin uzaklaşıp kaybolduğunu duyduğunda yüzünü ellerine gömdü. Ayrım sonu, sayfa 477.